Kassandra Damgası, 7. kasetin A yüzü, sayfa 170. Burke alçaktır. Burke'ün alnına Kassandra damgası yakmalı. Kassandra damgası için dayak, Burke alçaktır. Diğer grup ise, Ordok haklıdır, Ordok haklıdır diye bağırıyordu. Ortalık giderek kızışıyor, kalabalık fanatikçesine coşuyordu. Düzeni riayet etmeye çağıran polis bir şey yapmakta acizdi. Onlardan birisi kalabalığın içinden zor sıyrılarak arabadan telefon açmaya başladı. Herhalde destek istiyordu. Her tarafı dolduran kalabalık durmadan eve doğru hareket ediyordu. Vücutların baskısıyla banklar kırılıyor, sokak lambaları yere devriliyordu. İnsanlar bağırıyor, akıl almaz bir gürültü kopuyordu. Kocasının ceketini giydiğini gören Jesse bağırdı. Nereye? Aklından bile geçirme. Ama o karısını itti. O andan sonra onun ansızın kararan gözlerinde dünya eski idrak sınırlarının dışına çıktı. Jesse ile göz göze geldiler. Acı ile acı karşılaştı. Sanki çok çok uzaklardan ona seslendi. Beni durdurma. Bu kadehi içmeliyim. Jesse'nin yüzü heyecandan değişti. Ölüme gidiyorsun. Öyle olsa bile bunu yapmalıyım diye Burke boğuk sesle cevap verdi. Her nedense askıdaki şapkasını aldı ve kapıya doğru ilerledi. Dışarı çıktı ve bir sıcaklık onu bekleyen kalabalığın canlı ateşle kaynayan dalgası onu kasıp kavurdu. Onun görünmesiyle patlak veren patırtıdan yer gök titredi. Transparan ve pankartlar gerildi ve herkes kendi pankartını onun gözüne sokacakmış gibi ileri atıldı. O kapısının önünde duruyor, şaşkın şaşkın gülümsüyor. Herkese bakıyor ve kimseyi görmüyordu. Sert bir hareketle şapkasını giydi ve aniden her zaman olduğu gibi göründü. Derin, hareketli hatları olan yüzü gülümserken, kırışarak süzülen çukurdaki gözleri, hala sağlam boynu ve dişleri olan kır saçlı şişman ihtiyar, o bir zaman Frankfurt gazetecilerinin adlandırdığı gibi ihtiyar Kaya idi. Bir anlığına oluşan sessizlikte Burke, heyecandan titreyen sesle birkaç kelime söyleyebildi. Kassandra embriyonları bizim belamız ve bizim günahlarımızdır. Biz de onların karşısında hesap vermeliyiz. Bir kadın kedi gibi ona doğru fırladı. Bunu görüyor musun diye parmağıyla damgalanmış anlığını gösterdi. Uzay iblisinin damgasını görüyor musun? İşte al oku. İblis iblisi destekliyor ve makalesini yayınladığı gazeteyle futuruluğun yüzüne vurmaya başladı. Gazete paramparça oldu. Şapka yere düştü ve onu hemen çiğnediler. Kadın ise sanki kendi mutfağındaymış gibi bağırmaya devam etti. Yazmayı sana gösteririm. Uzaya bile ulaşacağım. O filofeyi ellerimle boğacağım. Vur ona vur diye etraftakiler öfkeyle bağırıştılar. Sürükleyin onu, buraya getirin diye arkadakiler seslendiler ve yumruklarını sallayarak ona doğru yürüdüler. Jesse izdihamın arasında sıkıştı ama kimse onun yakarışlarını dinlemiyordu. Bu vahşice sahneyi görüntülemeye çalışan televizyon kameramanları da kalabalığın içinde ezildiler. Kameraları ayaklar altında kırıldı. Bir şeyler yapmaya çalışan birkaç polis ise sanki sel sularına kapılmış saman çöpü gibi güçsüzdü. Robert Burke'i ise sürüklüyorlardı. Nereye olduğu bilinmiyordu ama bir yerlere götürüyorlardı. Boğazına, saçlarına, ağzının kenarlarına yapışan herkes onu kendi tarafına çekmeye çalışıyordu. Zavallı ihtiyarın yüzü kanlar içinde kalmıştı. Kalabalık kudurmuşçasına kendi kendine eziyordu. Birisi hepsini, hepsi birisini. Bu da öfke ve nefreti biraz daha arttırıyordu. Bu karmaşa esnasında bir grup insan, futuroloğun bir zamanlar kum üzerinde gizli işaretler çizdiği, dünya ruhunun sırlarına vakıf olmaya çalıştığı taş bahçede kendini buldu. Ve mukadder olaylar da asıl burada baş gösterdi. Kalabalıktan birisi bahçedeki çiçeklikten çıkardığı çelik çubukla Burke'ün kafasına korkunç bir darbe indirdi. Burke feryat ederek ve kafasını tutarak sırt üstü yere düştü. Acılarla kıvranmasının yarasından kanlar akmasına rağmen onu dövmeye devam ediyorlardı. Ansızın kalabalıkta yeni bir hareketlenme oldu. Bir takım güçlü insanlar herkes iterek Burke'ün yanına ulaşmaya çalışıyorlardı. Bunlar henüz yetişen Anthony Younger ve onun artık hiçbir anlamı kalmayan uzay bağlantısını kuracak teknisyen arkadaşlarıydı. Onlar az sonra ölümüne dövülen Burke'e ulaşabildiler. Bunu kim yaptı diye bağıran Anthony Younger herkesi yakalıyor ve kenara itiyordu. Caniler, hepiniz canisiniz. Bu sırada olay yerine yetişen polis helikopteri de sokağa iniyordu. Pervanelerin gürültüsünden bağırtılar duyulmaz olmuş, şiddetli rüzgar kalkmıştı. Sanki sessiz bir film sahnesiydi. Kalabalık sessizce kuduruyordu. Helikopter indi. İçinden elleri coplu polisler atlamaya başladılar. İşte o zaman kalabalık kendine geldi. İnsanlar kaçmaya başladı. Birçoğu süpermarketin yanındaki arabalarına doğru kaçtı. Bazıları aceleyle bindikleri arabaları çevirerek son sürat uzaklaştılar. Birkaç dakika sonra ortalıkta kimse kalmamıştı. Anthony Younger iki yardımcısıyla yaralı Robert Burke'ü taşıyor, bir kişi de sendeleyen çıldırmış Jesse'nin kolundan tutarak götürüyordu. Polislerle birlikte onlar helikoptere bindiler. Sonra Younger'ın yardımcıları inerek uzay bağlantısı malzemelerinin bulunduğu arabalarına gittiler. Helikopter ise hızla havalandı ve evin üzerinden geçip gitti. Her taraf sessizliğe büründü. Etrafta kimse kalmamıştı. Futuroloğun kapı ve pencereleri kırılmış, banklara etrafa atılmış, lambaları yıkılmış, taş bahçesi ayaklar altında ezilmiş, boş evinin yanında kimse kalmamıştı. Burası bir çöl gibiydi. Bir dakika sonra helikopter, Robert Burke'ün bir zamanlar dolaşmaktan zevk aldığı golf sahalarının üzerinde uçuyordu. Hatta rüyasında bile bu ışıklı ve yeşil özgürlük tarlalarını görmüş ve merhum arkadaşı Max Wright onu aydaki golf sahalarına davet etmişti. Helikopter şehir hastanesine gidiyordu. Anthony Younger, Robert Burke'ün üzerine eğildi. Kanamayı durdurmak için gömleğini çıkararak onun başını sardı. Burke'ün gömlekle sarılmış başını dizleri üzerinde tutuyor ve hala bir mucize olacağını ümit ederek onun yüzünde hayat belirtileri arıyordu. Bir an Futuroloğun yüzü sanki aydınlandı. Göz kapakları hafifçe kıpırdadı. Ve Younger onun bakışlarıyla karşılaştı. Gözleri görüştü. Belki de Burke Younger'ı tanıdı. Hayatta ilk defa birbirlerine göründüler ve hemen de ayrıldılar. Ebediyen sonsuza kadar Robert Burke'ün kafası arkaya düştü. Younger hüngür hüngür ağlamaya başladı. Jesse anlamsız gözlerle kocasına bakıyordu. Polisler hüzünle kafalarını sallayarak bu acıyı paylaştıklarını bildiriyorlardı. Helikopter şehir hastanesine iniyordu ama artık çok geçti. O saatlerde okyanusta şiddetli fırtına vardı. Meteoroloji İdaresi Atlas Okyanusu'nda güçlü fırtına olacağı hakkında bilgisayardan acil uyarı gönderiyordu. Okyanus üzerinde uçan uçaklar şiddetle sallanıyor, pilotlar yolculara kemerlerini bağlamalarını, yerlerinden kalkmamalarını tavsiye ediyor ve yer hizmetlerine uçuşun zorlukları hakkında radyo sinyalleri gönderiyorlardı. Hostes kızlar da gülümsemek için kendilerini zorluyorlar ama bunun hiçbir anlamı olmuyordu. Atlas Okyanusu şaka yapmıyordu. Sadece balinalar bu kainatın radarları her zaman olduğu gibi hissettiklerini dışa yansıtmıyor. Bir kainat ekosu gibi algıladıklarını kendi içlerinde saklıyorlardı. Bu duygu yüküyle de balinalar turna sürüsü gibi yüzmeye devam ediyorlardı. Okyanus onların üçgenini bozmak, geri çevirmek istiyordu. Onlar ise mücadele ederek dev dalgalara gömülerek ama tekrar tekrar su yüzüne çıkarak hep yüzüyorlardı. Hangi güç onları besliyor ve ileri itiyordu? Niçin ve nereye gidiyorlardı? Moskova'daki Kızıl Meydan'da ise artık gecenin geç saatleriydi. Baykuşun saati yaklaşıyordu. O hala Spassky Kulesi'ndeki saatin altında hareketsiz uyuyordu. Ve aşağı inmek için saatinin gelmesini bekliyordu. İçindeki telaş ona her zamankinden daha fazla acı veriyordu. Dünyada bir şeyler oluyordu, bunu hissediyordu. Bir şeyler oluyor. Acilen duyurulan uzay-dünya bağlantılı basın toplantısı o gün bildirilen saatte başladı ve büyük televizyon kanallarında yayınlandı. Ama o ana kadar televizyon şirketleri bir yayın öncesi fırtına başladı. Meşhur futurolog Robert Burke'ün ölüm haberi alınır alınmaz bu basın toplantısını yayınlamayı planlayan bütün dünyadaki televizyonlardan özellikle yerel televizyon şirketlerinden telefon ve faks yağmuru yağdı. Hepsi de bu trajedinin ne gibi sonuçlar verebileceğini, Filofe ile canlı bağlantı kurmanın mümkün olup olmayacağını, onunla kimin konuşacağını, Kısacası şu durumda basın toplantısını gerçekleştirmenin olabilirlik derecesini öğrenmek istiyordu. Yine de dünya kendi ebedi ekseninde dönüyor ve o an yaklaşıyordu. Ve herkes bekliyordu. Nihayet televizyon ekranlarında beklenen yazılar göründü. Bunun ardından sunucu kadın, yayına geçmeden önce bilim adamı Robert Burke'ün öldürülmesiyle ilgili dünyadaki tepkileri ve kitle iletişim araçlarının bu konudaki yorumlarını vereceklerini bildirdi. Bu yorumların aşırı gareskar olduğunu söylemek zordu. Bunlar standart başsağlığı ifadeleriyle başlıyordu. Daha sonra sunucu kadın bakışlarından sezilen pis gülümseyişini saklamaya çalışarak kendi ifade ettiği gibi Cassandra embriyonları hakkında Filofey öğretisinin takipçisi Robert Burke'ün linç edilmesi hakkındaki kamuoyu yoklamasının sonuçlarını gösteren bir diyagramı sundu. Sonuçlar üzücü ve aynı zamanda da şaşırtıcıdır. Kendiniz bir düşünün sayın seyirciler. Daha belirgin olması için renkli şeritler halinde verilen diyagramdan da göründüğü gibi ankete katılanların %83,7'si futuroloğun linç edilmesini tümüyle tasvip ediyor. Hem de bu grubun %76'sı eğer o anda Nyberry'de bulunsalardı hiç şüphesiz uzay iblisinin kat'i destekçisi üzerindeki linç mahkemesine şahsen katılacaklarını da biliyordu. %11'i vahşi kalabalığın cinayi hareketlerini kınıyor ve bunları toplumun çöküşünü belirtileri olarak görüyordu. Geriye kalan önemsiz bir azınlık ise baş gösteren olaylara karşı tamamen ilgisiz olduğunu belirtiyordu. Sonra aynı gün yapılan kitle gösterilerinin sosyolojik tahlil sonuçları seyircilerin dikkatine sunuldu. Bu demografik, sosyal ve diğer açılardan ele alınan ülke, şehir ve bölgelerin uzun bir listesiydi. Bu tahlil sonucundan da pratik olarak tüm dünyanın nüfusun tüm kesimlerinin şu veya bu şekilde Cassandra işaretini belirgin kılmak için uzay rahibinin yere keşif ışınları göndermesinin yasaklanmasını istediğini ortaya koyuyordu. Ayrıca insanların düşünce ve davranışlarında milliyetçilik unsurlarının halledici rol oynamaması çok dikkat çekiciydi. Anlaşılan en korkunç olaylar hapishanelerde baş gösteriyordu. Belki de bu bir zamanlar Cassandra embriyonu olmuş ama doğmaya mecbur bırakılmış insanların için için alevlenen ve şimdi isyana dönüşen şuursuzca tepkisiydi. Bu sır, yani onların dünyaya karşı nefreti işte şimdi Filofey'in buluşuyla açıklanıyordu. Yoksa bu vahşi sahneleri, hapishane muhafızları ve takviye polis güçleriyle olan kavgaları başka türlü izah etmek imkansızdı. Başlıklı, kalkanlı ve coplu polisler bir tarafta, silahsız fakat bir vahşi hayvan kadar kinli mahkumlar diğer tarafta. Yıkıntılar ve alevler içinde büyük gürültüyle çarpışıyorlardı. Çeşitli ülke ve şehirlerdeki mahkum ayaklanmalarının zahiri sebebi ne olursa olsun, asıl sebep çeşitli suçlara göre mahkum edilenler tarafından aşırı hassasiyette algılanan meş'um Cassandra damgasıydı. O gün baş gösteren birçok olay gazeteciler tarafından kamuoyuna sunuluyordu. Örneğin limanların birinden protesto işareti alarak sefere çıkmayan denizcilerle röportaj yayınlandı. Gemiler tıpkı sakinleri tarafından terk edilmiş boş evler gibi iskelede bağlı duruyorlardı. Tüm konuşanlar bir şeyi uzay provokatörü Filofey'in roketle düşürülmesini talep ediyorlardı. Keşif ışınlarının kaynağı olan uzay araştırma istasyonu yok edilmek isteniyordu. Dünyanın çeşitli noktalarındaki bu tür olayların yayınlanmasından sonra nihayet ekranlarda basın toplantısının yapılacağı salon beliriverdi. Salonun tıka basa dolu olması hemen dikkati çekiyordu. İnsanlar duvar boyunca ayakta durmuş, geçitlerde yerde oturmuşlardı. Tüm gözler sahnenin köşesinde kurulmuş ve uzaydaki Filofey'in görüntülerini yansıtacak büyük ekrana yönelmişti. Sahnedeki masa, önlerinde bir yığın mikrofon, iki kişi oturmuştu. Anthony Younger ve programın sunucusu meşhur Walter Shermet, bekleyiş içinde dona kalmış yüzler, kuşkuyla parlayan gözler ve uzanan boyunlar, salondaki herkesin çok heyecanlı olduğunun habercisiydi. Yürüyen boynuzlu şeytanın bile fotoğrafını çekebilecek kadar tecrübeli foto muhabirlerinin makine tutan elleri titriyor, nehiri geçmeden önce ürkekçe duraksayan keçiler gibi duruyorlardı. Genellikle konuşkan olan, biraz kel ve şıklık düşkünü Walter Shermett de profesyonelce gülümsemeyi denedi. Ama pek başaramadı. Onun şıklığı ve aktörce tavırları bu defa etkili olmadı. Durum buna müsait değildi. Anthony Younger ise tam tersi derin düşüncelere dalmıştı. Onun karşılaştığı acı çok az kişiyi ilgilendiriyordu. Ve Younger dayanabilmek için tüm iradesini kullanıyordu. Çünkü o, Robert Burke'ün yerine toplantıya katılmalı ve milyonlarca televizyon seyircisinin gözü önünde uzay rahibi Filofe ile konuşmalıydı. Ayrıca bu akşam Dublin'de nişanlısı Katie ile annesi geliyordu. Basın toplantısından dolayı onları havaalanında karşılayamıyordu. Bu da onu çok sıkıyordu. Çok gergindi. Yüzünün damarları atıyordu. Anthony kaderin kendisini olayların tam merkezine attığını çok iyi anlıyordu. O ya Robert Burke'ün seçiminin doğruluğuna inanarak direnecek veya kendileri tarafından kızıştırılan çılgın kalabalığa bakarak Younger'ın akıbetinin de Burke gibi olabileceğini düşünen Ördök, ekibinin eski arkadaşlarının istihzalı ve lakayt bakışları altında aşağılanarak ve taşlanarak yok olacaktı. Bu ara heyecanlı insan kitlesinin gerginliği de doruk noktasına ulaşmıştı. Yorumculardan birinin ifade ettiği gibi herkes kendisini dünya nefretinin ateşleri içinde atmak için Filofey'in ekranda belireceği anı bekliyordu. Sanki bir patlamadan önce olduğu gibi geri sayım başlamıştı ve beklenen an yaklaşıyordu. Aynı gün öğlen ise hastanede Robert Burke'ün işkenceyle öldürülmesi hakkında doktor raporu yazıldığı zaman gözyaşlarını zor tutan Jesse şöyle demişti. Anthony, eğer Robert'ımın kaderi senin de alın yazınsa hiçbir şey söyleyemem. Hakikat onun için de her şeyden değerliydi. Ve bu yolda da canını feda etti. Ama sen kendini düşün. Sen çok gençsin. Önünde uzun yıllar var. Robert'ın ardından kendi hayatını da riske sokmaya değer mi? O dakikalarda uzun uzadıya konuşmak çok ağırdı. Ve o kısaca cevap vermişti. Sizi anlıyorum Jesse. Ama ben Robert Burke'ün kaçmadığı kaderden kaçmak istemiyorum. Onlar hastalardan ve doktorlardan uzak hastane holünün büyük penceresi önündeydiler. Güneş ışıkları camdan geçerek bu sakin yeri pırıl pırıl aydınlatıyor, dışarıdaki masmavi gökyüzü de bir huzur veriyor. Yakındaki akça ağacın kızıl yaprakları hazin hazin sallanıyordu. Futuroloğun dul karısı yaşlıydı ve acıyla yıkılmıştı. O biraz da dövülmüş ve bir çukurda çenileyen sokak köpeğini andırıyordu. Jesse ne yapacağını kestiremiyordu. Gözyaşları hiç durmadan akıyordu. Ve belki de kendini biraz olsun ele almak için aklından geçen her şeyi sesli mırıldanıyordu. Robert her zaman aşk iki nehrin birleşmesidir derdi. Ben hep gülerdim. Bob, sen bir gün bu büyük nehirde boğulacaksın derdim. Şimdi ise kendim de buna inanıyorum. Artık benim nehrim yoktur. O nehir durdu, kurudu ve ben ıssız bir sahile atıldım. Ve bir de çok garip bir şey dedi. Ah zavallı balinalar, artık ben violonsel çalarken kim sizi hatırlayacak? Bu sözler Anthony'yi o kadar derinden sarstı ki onun ne demek istediğini sormak istedi ama cesaret edemedi. Belki de geçirdiği acıdan da bunlar. Sonra ayrıldılar. Anthony basın toplantısına hazırlanmalıydı. Çok az zaman kalmıştı. Jesse, Chicago'dan gelecek kızı ve damadını beklemek için hastanede kaldı. Böylece onlar ertesi gün görüşmek üzere ayrıldılar. Bir meselede Anthony'nin şansı yaver gitti. Hastaneden Dublin'e telefon açtı ve çıkmadan önce Katie ile konuşabildi. Çok heyecanlıydı. Çünkü nişanlısı gelince düğün hazırlıklarını başlayacaklardı. İşte bir saat içinde her şey böyle paramparça oldu. Bunu kim hayal edebilirdi ki? Belki de yalnız meteorlar böylesine zaman ve mekandan geçerek çarpışıyorlar. Katie ile konuşmak da kolay olmadı. Katie telefonu bekliyordu ve onun şakrak sesi Anthony'ye bir anlığına mutluluk denen şeyi yaşattı. Onun her şeyi kipriklerinin teması da, nefes alması da, yürümesi de Anthony için ispata ihtiyacı olmayan bir mutluluk idi. Ah nihayet Anthony, telefonunu bekliyordum. 15 dakika sonra annemle çıkıyoruz. Nasılsın Anthony, bekliyor musun dedi. Katie, nasılsın Anthony? Katie, Ayze'deki bu tanıdık solumadan Anthony'yi ter bastı. Özür dilerim Katie. Ben de çok heyecanlanıyordum. Sizi bulamayacağımdan korkuyordum. Boşver, korkulacak bir şey yok. Yakında görüşeceğiz. Sadece sesini duymak istiyordum. Biliyor musun, bir iş çıktı. Anlatmaya zamanım yok. Sonra her şeyi anlatırım. Annenden benim yerime özür dilemeni istiyorum. Maalesef sizi havada karşılayamayacağım. Bir taksi attayım ve... Bir şey mi oldu Anthony? Ciddi bir olay mı var? Evet, çok ciddi. Anlatması uzun sürer. Ama ben kısa kesmeye çalışacağım. Bugün akşam ben öldürülen fotoğraf Robert Burke'ün yerine basın toplantısına katılmalıyım. Nasıl onun kızgın göstericiler tarafından öldürüldüğü haberini radyo verdi. Ama bunun senin ne ilgisi var? Anlıyor musun? Filofey ile uzay bağlantılı bu toplantının düzenleyicisi benim. Filofey ile mi? Şu Filofey'in kendisiyle mi? Evet, onunla Robert Burke konuşacaktı. Hiçbir şey anlamıyorum Anthony, hiçbir şey. Sonra anlatırım. Olaylar öyle gelişti ki şimdi Filofe ile ben muhatap olmalıyım. Daha sonra sana ve annene her şeyi anlatırım. Şimdilik başka çıkış yolum yok. Katie'nin sesini alçaltmasından nişanlısının eliyle Ahize'yi kapattığını anladı. Tamam Anthony, sonra anlatırsın. Şimdilik anneme bir şey söylemeyeceğim. O çok heyecanlı ve uzaydaki bir çılgının tüm dünyayı telaşlandırmasına kızıyor. Ben de hoşlandığımı söyleyemem. Anthony cevap verdi. Ben onu da, seni de çok iyi anlıyorum. Ama Katie, rica ediyorum, onun da başına telaşlanmaması için bir şeyler yap. Daha sonra her şeyi detaylı anlatırım. Katie, seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Havaalanında bir taksiye atlayıp gelin. Basın toplantısı biter bitmez telefon açarım ve görüşürüz. Geç kalmayın, uçağı kaçırırsınız. Görüşmek üzere, öperim. Görüşürüz Anthony. Hoşça kal. Başarılar dilerim. Ben seninleyim. Ben de bekliyorum. Sahnede oturan Anthony Younger, Katie ve annesini İrlanda'dan getiren uçağın artık kıyıya yaklaşmakta olduğunu düşündü. Salonda ise bu sırada canlı uzay bağlantısının başlaması saniyeler kalmıştı. Ve insanlığı beşeri bir kargaşaya sürükleyen Filofey adlı birisi mahkeme önüne çıkacaktı. Her şey için hesap verecekti. Bir gün içinde artık kaçıncı defa Anthony Younger, bizim ailede de böylesine bir felaket olursa, Katie'nin alnında Cassandra işareti çıkarsa ne olur, ne yaparız? Çünkü hiç kimse, kesinlikle hiç kimse müstesna değildir. Genlerinde hayat korkusu bulunmamaktan hiç kimse sigortalanmamıştır diye aklından geçiriyordu. Salondakilerin heyecanla uzay bağlantısını beklememesine rağmen ansızın sinyal sesinin duyulması ve ekranın aydınlanması herkesi korkuttu. Ölüm sessizliği çöktü. Sunucu seyircilere acıyla seslendi. Nihayet uzay istasyonunda bulunan ve kendini uzay rahibi Filofey diye adlandırılan biyologla basın toplantısına başlıyoruz. Herkesçe bilinen şeyleri, yani Filofey'in Roma papasına yazdığı olağanüstü mektubu ve bununla ilgili trajik olayları tekrarlamayacağım. Şimdi lütfen dikkat. Ekran birkaç defa yanıp söndü. Sonra görüntü netleşti ve ekranda herkesin tanıdığı fakat ilk defa yüzünü gördüğü kişi belirdi. Hemen hiç kimse bir söz söylemeye vakit bulamadan yerlerinden fırlayan foto muhabirleri makinalarını çalıştırdılar. Ve ekrandaki Filofey'in fotoğrafını çekmeye başladılar. Walter Shermet, flash yağmurundan kendini koruyarak protest etmek zorunda kaldı. Lütfen düzeni koruyun. Bizi kör etmeye son verin. İşimize başlıyoruz. Patlayan flashlar biraz azalınca Filofey'in ekrandaki yüzü yaklaştı ve canlı çizgileriyle göründü. Bu çok heyecanlı bir andı. İşte o belki bir peygamber, belki bir çılgın, belki de iblisin ta kendisi. İşte sinir krizleri ve felaketlerin suçlusu. İşte kadınların uzaydan keşif ışınlarıyla ışınlayan insan. İşte Cassandra işareti hakkındaki meşhum öğretinin yaratıcısı. Görünüşe göre Filofey 50 küsur yaşlarındaydı. Uzunca yüzü, hafifçe kamburlaşmış omuzlarına kadar inen kumral saçları vardı. Hafif kırlaşmış sakalı ise sarıya çalıyordu. O elinde torba ve sopası ile gideceği yeri sormak için bir anlığına duraksamış bir yolcu gibi salona, seyircilerin yüzüne bakıyordu. Zaman da sanki akşama yaklaşıyor ve o yetişip yetişemeyeceğinden endişe ediyordu. Bakışlarında kaygılı bir dikkat ve sabır vardı. Anthony Younger onu böyle hayal ediyordu. Ve bu tesadüfe sevindi bile. Her şeye rağmen Uzay rahibinin eski gravürlerdekine benzer görünüşü uzay istasyonunun iç görüntüsüyle de bir uyum sağlıyordu. Filofey'in kendine güvenen ve ne yaptığını bilen bir edası vardı. Belki de bu dünya ile olan muazzam uzaklık ve bu yalnızlıkta tümüyle kendini adadığını işten kaynaklanıyordu. Yüzündeki derin buruşukluklar, ağır göz kapakları, dikkatle bakan ela gözleri içlerinde cazibeli ve kederli bir şeyler saklıyorlardı. Toplantının ilk dakikalarında Anthony Younger, Filofey'in İngilizceyi ne kadar iyi konuştuğunu düşünerek heyecanlanıyordu. Çünkü çoğu zaman bir insan dille güzel yazsa da özellikle seyirci önünde konuşamıyordu. Fakat konuşma başlayınca Anthony rahatladı. Rus asıllı uzay rahibi İngilizceyi hafif bir aksanla ama güzel konuşuyordu. Sohbet hızlı başladı. Walter Shermet suni bir rahatlık ve hatta cilveli bir tavırla "İyi akşamlar Filofey kardeş, özür dilerim size böyle mi hitap etmeliyiz?" dedi. "Evet böyle," dedi uzay rahibi ve ekledi. "Ben isteyen herkesin kardeşiyim. Ya herkes kardeş olmak istemezse?" diye Walter Shermet espri yaptı. "O zaman kim nasıl isterse zararı yok ama beni kabullenmeyenler için de ben kalben kardeşim. Bunun için bu derece kendinize güvenerek söylüyorsunuz. Böylece fani dünyamızın üstüne mi çıkmak istiyorsunuz? Benim görevim her kim olursa olsun herkesin acısını paylaşmaktır. Öyle farz edelim. Peki, fakat konuşmamıza bu şekilde kozlarımızı paylaşır ve sürdürmeyelim," diye Walter Shermet espri yapmaya devam etti. "Çünkü daha ciddi ve sizin de anladığınız gibi daha korkunç meseleler var ve bunlar Filofey kardeş sizinle sizin uzay istasyonunda yaptığınız araştırmayla doğrudan ilgili. Zaten bu basın toplantısına da bunun için geldik. Salonda en meşhur gazeteciler bulunuyor. Canlı yayın yapılıyor. Ben sunucu Walter Shermet, yanımdaki Anthony Younger. O bugünkü karışıklık esnasında öldürülen futurolog Robert Burke'ün yerine toplantıya katılıyor. Özür dilerim ama her şeyi olduğu gibi söylemek zorundayım. Bu trajik olayların sebebi sizsiniz. Ayrıca Anthony Younger da kendini tanıtacak ve fikrini açıklayacak." Filofey onun sözünü kesti ve Younger'ın tarafına döndü. "Teşekkür ederim Walter Shermet. Ben Anthony Younger'ı tanıyorum. Onu seçim mitinginde televizyonda seyretmiştim. Kazara sözünüzü kestiğim için devam etmeme izin verin. Bu anı, bu görüşü bekliyordum. Ve sizin de kaydettiğiniz gibi akıllarda ve kalplerde alevlenen ateşin beni de yaktığını açıklama fırsatı arıyordum. Evet, bu ateşi ben yaktım. Bu böyle. Fakat bu meşaleyi zındıkları ateşte yakmak için değil, insan ruhlarını aydınlatmak için ortaya çıkardım. Olmadı. Her şey karanlığa dönüştü. Korkarım ki sonsuza kadar. Benim için saf dillik olsa da hakikatin yerini bulacağını ümit ediyordum. Yanılmışım. Ruhlarda aydınlık yerine kaos ve kargaşa yarattım. Tüm bunları televizyonumun ekranından görüyorum. Bugün Nyberry'de olanları da gördüm. Robert Burke'le televizyon görüşmesini bekliyordum. Bana haber verilmişti ve onunla konuşmaya can atıyordum. Ama bunun yerine bir insanın kendi evinde vahşice öldürülmesine şahit oldum. Rusların anlamsız ve acımasız dedikleri bir isyan. Yine de benim yüzümden. Uzayda bulunarak Tanrı'nın bana bahşettiği fikirdaşımın ölümüne sebep oldum. İnsanlar, önünüzde diz çöküyorum ama şimdi bu tövbemin hiçbir anlamı yok. Öldürülmüş Robert Burke'ü hiçbir şey pahasına, hatta şu anda kurban etmeye hazır olduğum hayatım pahasına bile geri getiremeyiz." 7. kasetin A yüzü sonu, sayfa 185.